Ayrım 31.
Pınar köme 100 metre uzaklıktaydı. Ali Haydar tenekeleri alıp suya gitti. Süleyman unu leğene boşalttı. İbo çay bardaklarını, şekeri, yağı, peyniri, soğanı çıkardı. Kısa bir zaman içinde hamur yoğrulup kızgın salın üzerine atıldı. Odun akkoruyla kapatıldı. Çay demlendi, peynir bölündü, adam başına ikişer şekerle yarım kaşık yağ verildi. Kızgın küllerin altından çıkarılan kızarmış kocaman ekmek bezle silindi, üflendi, seyredildi ve 7 eşit parçaya parelendi. Herkes buğulanan sıcacık ekmeğin arasını yağ, peynir ve soğanla besledi. Çaylar teneke bardaklara dolduruldu. Kıtlamaca Azeroğlu hariç, herkes iki şekerinden birisini bardağa cump diye atıp karıştırdı. Hayatımın en yakışıklı, en leziz sofrasındayım dedi Süleyman. Her fakir sofra doyumsuz ve lezizdir. Sofranın her şeyi belirlediği ve kavga odağı haline geldiği bir çağda yaşıyoruz diye girdi İbo. Açlık leziz olmayanı da leziz kılıyor. Devrimin ilk amacı açlığı ve açlığın değer yargılarını kökten silmektir. Açlığı ve açlığın değer yargılarını başında altın bir taç gibi taşıyan sahte refahı yerle bir edip onun yerine masallardaki refahı geçirmektir. Yemekten sonra yavaş yavaş dışarı çıktılar. Sisin kuşattığı dağlara bakarak kar tınazlarına zevkle işediler. Karlı dağların yamaçları çıplak ormanlarla kaplıydı. Uçurum dibinde yani Mirik Vadisi'nde yabani ceviz ağaçları vardı. Yaz ayları dağlara inen pınar sularının beslediği bir çay geçiyordu. Çayın içinde kocaman kaya parçaları vardı. Buza kesmişti her taraf. Vartinik kömünün bulunduğu tarafta daha ileride Ermeni harabeleri yer alıyordu. Azeroğlu uçurumlara, dağlara, kör edici beyaz enginliğe baktı. Kimin aklına gelir bizim şu Şahin yuvasında olduğumuz diye mırıldandı. Nöbet sistemini ayarladı. Nöbetçide iki bomba, bir kırma tüfek, kütüklük ve dürbün olacaktı. İlk nöbet Ali Haydar'ındı. Onu İbo izliyordu. Nöbetler ikişer saatti. Öğleden sonra ateşin çevresinde yan yana, ayakları ateşe gelecek şekilde dizilip uyudular. Ali Haydar dürbünle kuzeyi taradı. Sonra vadiye, Mirik mezrasının bulunduğu bölüme baktı. Mirik'ten Vartinik'e bir patika geliyordu. Ama kar patikayı kapatmıştı. Bir patika da barık başından geliyordu Vartinik'e. Dürbünle bu iki yeri taramak yetiyordu. Uçurum ve ovacığa bakan taraf önem taşımıyordu. Evden biraz uzaklaşıp dumana baktı. Dumanı uzaktan görmek mümkün değildi. Murat Aydın'ın işi zor. Gelip bulabilecek mi acaba diye düşündü. Dürbünle uçurumun öte yüzünü, dağların kayalık dik yamaçlarını taradı. Mağaraya benzer karanlıklar gördü. Yarın gidip oraları araştırmayı düşündü. İçi kuru, derin mağaralar bulurlarsa belki yerleşebilirlerdi. Ama o uçurumdan inip çıkmak tek kelimeyle cinayetti. Üstelik çığ tehlikesi vardı. Hüseyin'in nöbetinde karanlık çökmüştü. Lapa lapa kar yağıyordu. Yanan odun çıtırtılarına değişik türden horultular eşlik ediyordu. Ayak kokusu, keçi gübresi, duman ve tulum peyniri kokuyordu oda. Kamerin dışında herkes ayakkabısını çıkarmıştı. Gerilla teçhizatıyla uyur. Uyuyan yalnız gerilla bir gözünü uykuya yatırır, diğerini nöbete diker. Sözlerini sık sık tekrarlardı. Azeroğlu lastik ayakkabılarını yastık yapmıştı. Davut ağzını angut gibi açmış, düzenli ve zorlu bir tarzda horluyordu. Hayatında hiç horlamayan insanın horlayışıydı bu. Süleyman Yeşil başını bir kütüğe dayamıştı. Paçası tutuşmuş, alevsiz, yavaş yavaş eriyorcasına yanıyordu. İbo yarım ay şeklinde yatıyordu. Ali Haydar sırtını elbise torbasına dayamıştı. Oturur gibi uyuyordu. Hüseyin içeri girip uyuyanları tek tek süzdü. Saatine baktı, uyandırma zamanı gelmişti. Hadi bakalım cemaat, saat 7. Uyanın, esneyin, yıkanın, canlanın. Ali Haydar gözlerini açtı, İbo'ya baktı. İbo gülümsedi. Hüseyin, yanıyorsun hemşerim, paçan tutuşmuş diye dürttü Süleyman'ı. Süleyman gözlerini yavaşça açtı, şaka sandı uyarıyı. Yeniden yumdu. Yalancıya evin yanıyor demişler, inanmamış. Süleyman paçasına baktı. Ulan gerçekten yanıyor diyerek fırladı. Davut gözünü kahkahalara açtı. Sırtını güç bela yerden kaldırdı. Ne oluyor beyler, bir durum mu var dedi. Var tabii diye çıkıştı Kamer. Paçamız tutuşuyor, haberimiz yok. Tavşan uykusunda olsak her şeyden haberimiz olur. Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı. sırtı alaçakır, karnı süt beyaz diye ayağa kalktı Azeroğlu. Ahmet Arif'in tavşanı. Bizde bu şairlik oldukça daha çok tutuşur paçamız dedi Kamer. İbo güldü, hayat şiirdir diyerek lastiklerini giydi. Hep beraber dışarı çıkıp çeşmede yüzlerini yıkadılar. Kar yağışı ve karanlık hoşlarına gitmişti. Gece dupduruydu. 200 metre ötesi kolayca seçiliyordu. Köylülerin deyimiyle kancık tilki havası vardı. Hüseyin'le Kamer güreşe başladılar. Ali Haydar dürbünle etrafı taradı. Azeroğlu karla alnını uçturdu. Bu kar Nisan sonuna kadar kalkmaz dedi. Kör Zeyno Nisan'da gelir buralara. Nisan sonuna kalmaz diye karşı çıktı Süleyman. Nisan'da dağlar yemyeşildir. Gece devriye çıkaralım mı dedi Azeroğlu. Ali Haydar bu karda devriye olmaz diye itiraz etti. Göbeklerine kadar kara gömülürler. Kolaçan edemezler etrafı. Geceliğin saat 12 ile 6 arasında nöbete 2 kişi çıkaralım. Tek kişi yeterli değil. Birisi Mirik, diğeri ise Barıkbaşı tarafını kollasın dedi İbo. Uygundur diye onayladı Ali Haydar. Güreşçiler kar içinde soluk soluğa eve yaklaştılar. Hüseyin gülüyordu. Gerilla taktikleri bana sökmez, çarptım mı ufalarım. Sen ayağımın kaydığına şükret diyen Kamer'in süngüsü düşmüştü. Ayağını kaydıran kim, hiç ona bakmıyorsun. İçeri girip 2 saatlik bir eğitim toplantısı yaptılar. Tartışma çeşitli teorik sorunlara kaydı. 2 kere çay içtiler. Sabah 7'de uyandılar. Sis çekilmişti. Ocağa barbunya koydular. Öğle yemeğini 2'de yediler. İkindi üzeri kömden ovacığa doğru ıssız dağlara yürüdüler. 20 mermilik atış talimi yapıp geri döndüler. Gece saat 9'da nöbetçi içeri girdi. Köme doğru karartıların yaklaştığını söyledi. Birer bomba alarak dışarı çıktılar. Ali Haydar karartıları dürbün sorgusuna aldı. 2 kişinin yaklaştığını söyledi. Sırtlarında yükler vardı. Murat'la Yılmaz olabilirler dedi İbo. Yaklaşanlar ıslıkla kuş ötüşünü andıran parolayı verdiler. Ali Haydar aynı şekilde cevaplandırdı. Bizimkiler dedi. Dağlar mahvetti bizi arkadaşlar yahu diyerek sırtındaki torbayı Hüseyin'e verdi. Yolu şaşırdık. Şu koca uçuruma girdik. Uçurumdan çıktık başka bir yere girdik. Bu sabahtan beridir ki kolaçan ediyoruz Vartini'yi. Ali Haydar Murat'ın sırtına vurdu. Hızır İlyas gibi şaşırmazdın yolu sen. Nasıl oldu pirim diye güldü. Zamanında zemzem suyu içip ziyaret deliğinden 5 kere geçseydim bunlar başıma gelmezdi. Hep birlikte içeri girdiler. Yılmaz şaşkınlık ve moral çöküntüsü içindeydi. Bu kadar güçlük ve tehlikeyle karşılaşacağını sanmıyordu. Buradan kurtulup geri gitmenin çareleri üzerinde düşünmeye başlamıştı bile. Ruslara benziyordu. Yanakları nar içi gibi kızarmıştı. Bir tek sözcük bile harcamak istemiyordu. Bir kırmanın dışında kimse de silah yoktu. 9 kişide bir kırma. Aman Allah'ım, ne korkunç bir şeydi bu. Mücadeleye isteyerek katılmıştı. Teorik olarak da fena değildi. Laz İsmail'in söylediklerini hatırladı. Dağda grup halinde silahsız geziyorlar. Madem silahsızsın, neden grup halinde geziyorsun? Yılmaz derinlere dalmıştı. Kimin ne söylediğini duymuyordu. Dudakların kıpırdadığını görüyordu sadece. Bazen onu da görmüyordu. Bakar kör olmuştu. Hayret, tabancaları bile yok. Peki bu dürbünü nereden almışlardı? Hareketin liderine bak, kasketine bak. Sanki hiç gamı kasafeti yokmuş gibi nasıl da gülüyor. Peki basılırsak ne olacak? Bunun hesabını nasıl vereceğiz halka? İş yemek için dışarı çıktı. Aa, nöbet tutuyorlar. 9 kişiyi bir kırmayla savunacaklar. Gören bunların keklik avına çıktığını sanır. Duvara iş yeme, kokuyor, git şuraya işe dedi nöbetçi. Aman, sanki sarayda yaşıyorlar beyefendiler. Kömün içi benim sidiğimden daha kötü kokuyor. Kim bilir kaç aydır yıkanmıyorsunuz. Tekeden beter kokuyorsunuz. Benim sidiğimle uğraşacağına silahlan be adam. Kolundan birisinin tuttuğunu hissetti, hayaller dağıldı. Nasılsın Yılmaz dedi İbo, buraları nasıl buldun? İyiyim sağ ol, buraları iyi bulmadım. Hepiniz silahsızsınız. Yakında 2'şer 2'şer köylere dağılacağız. Şimdiye kadar neden silahlanmadınız? Aslında silahlanacaktık. Filistin'den gelen silahlarımıza bildiğin Hizip bizden önce gidip Viranşehir'de el koydu. Her birimizin elinde bir tüfek olacaktı. Kendi gücümüze dayanarak neden şimdiye kadar donatmadık kendimizi? Hep kendi gücümüze dayanmaktan söz ediyoruz. Hani nerede bunun pratiği? Hesap sorman güzel bir şey Ama hesap sormadan önce durumu çok yönlü kavraman gerekiyor. O zaman daha isabetli olursun. Arkadaşlar girin içeride tartışın diye uyardı nöbetçi. Geceleyin ses yankılanıyor, doğru değil. İçeri girdiler. Murat hala nasıl şaşırdığını, çığların nereden nerelere düştüğünü, gelirken unu ve yağı hangi köylerden aldığını, köylülerin neler söylediklerini anlatıyordu. Murat'ın safça hoş sohbeti herkesi sarıp sarmalamıştı yine. Munzurlardan kopan ayaz poyrazları, zel, tujik, sultan gibi büyük dağların sisiyle birleşerek geceyi ustura gibi keskinleştiriyordu. Tükrüğün yere düşmeden donar, deyimi tam da bugünler, bu tip geceler için söylenmişti. Dağ keçilerinin mağaralarda koyun koyuna mürgülediği, tilki postunun ürperdiği, çakalın can havliyle ayı inine girdiği gecelerdi. Sağlıklı gecelerdi. İnsan üşütmez, hastalanmazdı bu gecelerde. İhtiyarların, donmasam kar üstünde çırılçıplak gezerim dediği gecelerdi. Her yarım saatte bir, iki nöbetçiden birisi içeri girip ısınmak zorunda kalıyordu. Ocak başında köylere dağılma sorunu ele alındı. Yarın iki kişinin Mazgirt'e, iki kişinin de Ovacık'a gönderilmesi kararına varıldı. İki kişi ise Nazmiye ve Karakoçan bölgesine gönderilecekti. Ama hemen değil, bir hafta sonra. Bölgedeki operasyonların sona ermesi, durumun normalleşmesi gerekiyordu. Haydaran bölgesinde üç kişi, İbo, Azeroğlu ve Ali Haydar kalacaktı. Yönetici komite, Haydaran ve Demenan'ı merkez üssü olarak seçmişti. Tüm kadrolar 15 gün sonra Vartinik'te yeniden bir araya gelecek. Gezdikleri mıntıka hakkında bilgi ve önerilerini sunacaktı. 15 gün süre mıntıkalara dağılan grupların ilk planda barınma güçlükleriyle karşılaşma ve mıntıkalarda fazla kalamama ihtimali göz önünde bulundurularak saptandı. Her grup köme 15. günün gecesi gelecekti. Ertesi gün Davut, Yılmaz, Kamer ve Murat Vartinik'ten ayrıldılar. Güneşsiz ama cam göbeği gibi duru ve durgun bir hava vardı. Azeroğlu Ali Haydar'la birlikte eski isyancı Demenan bölgesine gittiler. Amaç yeni mağaralar bulmaktı. Basım işleri, bomba imali ve barınmak için değişik mağaralara gereksinim vardı. Derin vadilere girdiler. Ilık su kaynakları ve iki büyük mağara buldular. Bu mağaralar Vartinik bölümüne 3-4 saatlik bir uzaklıktaydı. Bu mağara barınmak için birebirdir. Hiç nem yok, üstelik büyük. Gübrelere bak, dağ keçileri kalıyor ama buraya inip çıkmak zor. Daha iyi ya, ateşi şurada yakarız, duman şu yarıktan çıkar. Korkunç bir yarık, duman buradan çıkarsa dağılır, incelir, kaybolur. Bizim için daha iyi, gündüzleri çekinmeden ateş yakarız. 38 isyanında halk bu tip mağaralara sığındı. Denemek için sağdan soldan odun toplayıp ateş yaktılar. Yarık dumanı soba borusu gibi çekiyordu. Duman pek yayılmıyordu mağaraya. Buraya hemen taşınalım dedi Azeroğlu. Evler köyler buraya çok uzak. Bol yiyecek yığmamız gerekiyor. Yazın nasıl da düşünmedik. Aklımız başımıza yeni geliyor. Düzgün dallarında kalacağımızı sanıyorduk. Sığınağımız orada kaldı. O zaman 15 gün sonra yani arkadaşlarla görüşmemizden sonra buraya yerleşelim dedi Azeroğlu. Güzel fikir. Şubat'ı ve Mart'ı burada geçiririz. Buradan hareketle Laç Deresi'nde araştırma yapar, bir yığın mağara buluruz. Laç Deresi'nden yazın geçtim dedi Azeroğlu. Vahşiliği artıyor ve daha bir güzelleşiyor. Envai çeşit hayvan var bu derede. Zengin bir dere. Karanlık çöktüğünde geldiler köme. Hüseyin nöbetteydi. Süleyman barbunya pişiriyor. İbo ise bir şeyler yazıyordu defterine. Nerelerdesiniz dedi İbo. Vadileri araştırdık diyerek İbo'nun yanına oturdu Ali Haydar. İyi yerler var. Arkadaşlarla görüştükten sonra gidip oralara üstlenelim. Araştırmalarını ayrıntılarıyla anlattılar. İbo sevindi. Aklı fikri oturup rahatça yazı yazabileceği, sık sık çay içip içinde gezinebileceği kuru bir mağaradaydı. Sırf komite için hiç kimsenin bilmediği güzel bir mağaranın ya da suni sığınağın ayarlanmasında ısrarlıydı. Mağaranın bir yanına kitapları dizecekti. Kutular dolusu mumlar, kağıtlar, kalemler bir yanda olacaktı. Çok güçlü bir radyoya ihtiyaç vardı. Uzun süre dayanacak, bozulmayacak erzak stoklamalıydı. Diyarbakır Sıkı Yönetimi'nin duyurusunu dinledik demin dedi İbo. Süleyman ile Ali İşçi, Tunceli Polis Karakolu'nun bombalanması failleri olarak aranıyorlar. Bildiri bayağı genişti. Süleyman zevkle gülüyordu. Sinema kapıcılığından boyacılığa, boyacılıktan devrimciliğe transfer olmuştu. Paşaların kendisiyle uğraşmasına haylice memnundu. Sıradanlıktan kurtulmuş, haber bültenlerine girmişti. Of anam, hayat nasıl da güzeldi. Koca bir ordu sırf onun için daha operasyonlarına girecekti. Aslında biz jandarma karakoluna da iki tane sallayacaktık, dedi Süleyman. Olabilirdi, diye güldü Ali Haydar. Ali işçiye acıyorum. Sıkı yönetim her patlamada onun parmağının olduğunu sanıyor. Herif doğuda meşhur oldu. Nerelerdedir hiç görünmüyor, diye gülümsedi İbo. Ali Haydar tütün tabakasını çıkardı. Tek başına gizleniyor, dedi. Müthiş inançlı ve kurnaz bir insandır. Köylüler onun fare deliklerinde gezindiğini söylüyorlar. Ailesi açtır. Kalabalıktır şu dağın arkasında. Pardide oturuyor. Arada bir karanlıklardan çıkıyor. Yarım çuval unu karısına verip kaşla göz arasında sır oluyor. Gittiği her yerde propaganda yapıyor. Acayip bir insandır. Hiç kimse Haydaran'la Demenan bölgesini onun kadar bilemez, dedi Süleyman. Baharda onu bulalım, köylülerle tanıştırsın bizi. Bahara kalmadan bulalım, dedi İbo. Azeroğlu başını olmaza salladı. İmkansız, bulamayız. Yeryüzünün tüm şeytanlarını seferber etsek yine bulamayız. O bizi arayıp bulmadıkça biz onu bulamayız. İstese bizi hemen bulur. Bakalım, belli olmaz, bir bakarsın çıkar gelir. Bir hafta aralıksız kar yağdı. Patlamayı andıran çığlıklar koptu. Derin derin yankılandı vadilerde. Sis dalgalar halinde indi doruklardan Vartinik'e. Ermeni harabeleri tümden kar altında kaldı. Barbunya'nın dışında tüm yiyecekler tükendi. Azeroğlu Hüseyin'le birlikte Barıkbaşı mezrasına gitti. Çoban Ali'yi gördü, sohbet ettiler. Karınlarını doyurdular. Çobanın ağılına girip keçilerine baktılar. Keçiler üzerine başlayan sohbet 2 saat sürdü. Çoban Ali taşağındaki ağrının sebebini sordu. Azeroğlu doktor gibi ayrıntılı açıklamalarda bulundu. İhtimalleri ve çareleri sıraladı. Dersimin son 20 yılda hiç böyle kış görmediğini, her belalı kışın belalı dertlerle geldiğini sözlerine ekledi. Çoban Ali tüm bu duyarlı ve efendice yaklaşımlardan dolayı Azeroğlu'nun torbasını ekmek, çökelek ve kuru soğanla doldurdu. Azeroğlu Çoban Ali'ye mağarada kaldıklarını söyledi. Ekmek 5 kişiye bir gün ancak dayanabildi. Ertesi gün Azeroğlu Süleyman'la birlikte vadideki Mirik mezrasına indi. Roşnik'ten ve Kutu Deresi nahiyesinden gelen patikalar bu mezrada kesişiyordu. İlkin Hüseyin'in evine uğradılar. Dersim'in her köyünde en az 10 Hüseyin vardı. Azeroğlu geçen bahar Haydar'la birlikte bu evde kalmıştı. Hüseyin ahırın inşaatını bu 2 kişinin yoğun çabası sayesinde vaktinden önce bitirmişti. Azeroğlu'nu görünce sevindi. Hızır İlyas'ın korkudan dışarı çıkamadığı bu kudurmuş kışta ne arıyorsun? Dost muhabbeti gezdiriyor insanı. Dost muhabbeti mi, ekmek kokusu mu, diyecekti, sustu. Haydar nerelerdedir? Haydar yakalandı, duymadın mı? Şu avasane Kore'de yakalanan Haydar mıydı? Haydardı. Vay be, yiğit adamdı, yazık oldu. Bir reisi cumhur kadar bilgisi vardı adamın. Filistin Savaşı'nın yaralı gazisiydi. Vallahi üzüldüm. Sobanın başında oturdular. Hüseyin'in hanımı Gülizar misafirlerine hoş geldin dedi. Azeroğlu'na tatlı tatlı gülümsedi. Hüseyin'in soruları devam ediyordu. Nerelerden böyle? Roşnik'e gelmiştik. Sana bir uğrayalım dedik. İyi, sağ olun, var olun. Ben de sandım ki Kör Zeyno'nun kömünden geliyorsunuz. Sizin o kömde arkadaşlarınız kalıyor mu? Azeroğlu'nda şafak attı. Yutkunarak yok dedi. Köylüler o kömde adamların kaldığını söylüyor. Geçenlerde buraya 2 jandarma geldi. Dağ keçisi avına çıktıklarını söylediler. Şimdiye kadar bu Dersim'de jandarmanın dağ keçisi avına çıktığı görülmüş değil. O kömde kalanlar var. Belki başka yerden gelen kaçak talebelerdir. Gidin haber verin, orayı boşaltsınlar. Vallahi basarlar. Bizim bu Mirik'e güven olmaz. Azeroğlu ile Yeşil'in içine endişe çıngısı düştü. İyi ki de gelmişlerdi. Hangi karakolun jandarmalarıydı bunlar? Kutudere karakolunun. Bulgur pilavının pişmesini beklediler. Sohbet şevkleri kırılmıştı. Orada adam kaldığını nasıl anlamışlar, diye sordu Yeşil. Köylüler ayak izlerini görmüş. Hüseyin Duman kömün çevresinde adamların gezindiğini, kömden duman çıktığını görmüş. Pilavı kuru soğanla kısa zamanda yediler. Birer tas ayran içip kalktılar. Hüseyin torbalarını ekmek çökelekle doldurdu. Kalmaları için fazla ısrar etmedi. Evden çıktılar. Öğretmenle karşılaştılar. Azeroğlu'nu tanıdı öğretmen. ''Oo merhaba arkadaşlar, merhaba, nereye gidiyorsunuz? Gelin bir çayımı için, ısınırsınız, biraz sohbet ederiz.'' ''Gideceğiz, işimiz var.'' ''Yahu gelin kardeşim, gidersiniz.'' ''Biraz un da bu heriften alırız.'' diye düşünen Azeroğlu fazla direnmedi. Öğretmenin sıcacık evine girdiler. Yalnızdı. Hal hatır peşrevinden sonra halkı eleştirdi öğretmen. Devlet güçlüydü ve halka baskı yapıyordu. Bir avuç insanın da devletle baş etmesi zordu. Gönlü devrimcilerden yanaydı. Ama gelecek umutsuzdu. Bir çıkış yolu da yoktu. En iyisi her şeyi oluruna bırakmaktı. Zamanla halk uyanabilirdi. Kan dökmeye hiç gerek yoktu. Deniz gezmiş yiğit adamdı. Kendisini harcaması yanlıştı. Birer bardak çay içip kalktılar. Azeroğlu öğretmenden unla yağ istedi. 2-3 kilo kadar unla bir parça yağ verdi öğretmen. Ellerini sıktı, başarılar diledi. Evden çıkıp barık başına doğru yöneldiler mahsustan. Karanlığa daldılar. Biraz uzaklaştıktan sonra Vartinik'e yöneldiler. ''Ot bir herif'' dedi Yeşil. ''Adı ne bunun?'' ''Celal, boş bir heriftir. Hem nalına hem de mıhına vuruyor. Neler oluyormuş da haberimiz yok. Ya iyi oldu gelmemiz, basılacaktık yoksa. Köme hemen boşaltmamız gerekiyor. Gidip bir mağaraya yerleşelim.'' Karları yara yara köme doğru tırmandılar. Parola verip içeri girdiler. Azeroğlu durumu anlattıktan sonra ''Kalkın hemen boşaltalım.'' dedi. Ali Haydar gece vakti bu karda bu kadar eşya ile mağaraları bulmanın mümkün olmadığını ileri sürerek karşı çıktı. Bu kadar uçurumu, bu kadar vadiyi geçerken çığ altında kalma tehlikesi de vardı. En iyisi yarın sabah erken terk etmekti. Hem kar donar, derin iz bırakılmazdı. Kar şimdi yumuşaktı. Bırakılacak olan derin izlerin silinmesi zor olurdu. Çoğunluk Ali Haydar'ı destekledi. İbo mantıklı buldu. Nöbetçilerden dürbünlü olan kömden 20 metre uzakta durup Mirik tarafını sürekli tarayacaktı. Diğeri barıkbaşı yönüne dikkat edecekti. Nöbet 3 saatti. O gece uçuruma gök gürültüsünü andıran iki çığ düştü. İki kere uyandılar kömdekiler. İlkinde basıldıklarını sanmışlardı. Baskının taarruz bombasıyla başladığı kanısıyla dışarı fırlamışlardı. Dışarıda olağanüstü güzellikte bir enginlik vardı. Doruklar nazar boncuğu gibi mavişlenmişti. Göğün doğu bölümünde bulutların incelen kenarları kedi gözü gibi renk mahşerine girmişti. Bulut yırtıklarından yeryüzünü dikizleyen yıldızların ışıltısı, göğün merhametsiz karanlığına romantik bir güzellik üflüyordu. Sonsuz beyazlığın sinesinde sanki tek bir siyah noktacık vardı. Nöbetçi noktacığı.